Ayrım 22.
At leşlerinin, devrilmiş arabaların, topların, cephane sandıklarının arası şarapnel çukurlarıyla delik deşikti. Tenekeler, kutular, teller, ağaç parçacıkları saçılmıştı dört bir yana. Boğaz boğaza savaşıldığı yerlerde uzamış sakalları, kanlı buruşuk giysileri, toprağa dönük yüzleriyle birbirlerine benziyordu ölüler. Sayıları daha çoktu, daha yakındılar bunlar birbirlerine. Yardan aşağı kurumaya yüz tutmuş bir dere yatağında üç Yunan eri suyun içinden çıkardıkları altı cesedi kıyıya çekip sıralamışlardı. Yosunlu çamurlu ıslak ıslaktı giysileri ölülerin. Arkadaşlarının ölülerini toplayanlar da öyle. Getirip yan yana koydukları altı cesedin başucunda yere oturmuş silahlarını bir yana bırakmışlardı. Kuzeydeki tümenlerle birleşmeyi uman Yunan birlikleri 30 Ağustos günü Aslıhanlar Dumlupınar yöresinde kuşatıldılar. Savaş alanında gün boyu boğaz boğaza kanlı çarpışmalar sürüp giderken Kızıltaş Deresi yönündeki 4-4,5 kilometre genişliğindeki gediğin kapatılmasında gecikmeler oldu. Trikupis gündüz gözü 12 bin, gece karanlığında 7 bin savaşçısını bu gedikten aşırdı, uzaklaştı gitti Uşak yönüne. Kuşatma altında kalanlar ağır kayıplar verdiler. Alanın dört bir yanında canlarını yitirmiş olan düşman savaşçılarının sayısı 4000, tutsak alınanların 2200'dü. Mustafa Kemal Paşa savaşın sürüp gittiği saatlerde Dumlupınar'daydı. Gün karardığında Fevzi Paşa, İsmet Paşa, ordu komutanları bir araya geldiler, araziden haritaya, haritadan araziye birliklerin durumunu gözden geçirdiler. Düşman savunmasının odağındaki gücünü yitirmişti. Elde edilen sonuç savaşı sona erdirecek büyüklükteydi. Böyle diyordu başkomutan, kuşatmadan kurtulabilenler hemen hiç ara vermeden kovuşturulacak, ele geçirdikleri yerde yok edileceklerdi. 31 Ağustos sabahı savaş alanını dolaştığı sıra yanında bulunanlar sıra sıra vurulup düşmüş düşman ölüleri arasında paşanın sigarasını yere atıp ezdiğini ancak duyulabilecek tiz, öfkeli bir sesle "Kimlerdir bu çocukları buralara gönderenler?" diye söylendiğini anlatıyorlardı. Kaçma, kovalama, süvari tümenleri ile 6. Kolordu'nun tümenleri Kızıltaş Deresi Muratçayı kuzeyinden, 1. Kolordu ile 2. Kolordu'nun tümenleri Bağnaz Uşak yönünden uzaklaşmaya çalışan düşman birliklerinin üstüne yürüdüler. Yedekteki 4. kolordu bütün tümenleri ile kovuşturmaya katılma emrini aldı. Birbirlerinden 100-150 kilometre uzaklıkta da olsa Türk birliklerinin bulunduğu alanın iki yanında iki düşman grubu bulunmaktaydı. Bunlardan kuzeyde Eskişehir-Bursa dolaylarında olanlar gösteri saldırıları dışında bir güçle karşılaşmamış, hırpalanmamışlardı. Cephe komutanı İsmet Paşa, çekilmekte olan düşmanın Trakya'dan, Yunanistan'dan getirebileceği kuvvetleri de ekleyerek yaklaşık 10 tümen diyordu bunlara, İzmir yakınlarında yeni bir savunma düzeni kurmak isteyebileceğini düşünüyordu. Bayır aşağı suyu azalmış bir dere yatağında 6 Yunan eri kumsala çekip sıraladıkları bir dizi cesedi gömme hazırlığındaydı. Eğiliyor doğruluyor ellerindeki kısa saplı küreklerle çukuru büyütüyorlardı. Yoldan yukarı yarın üstünde beliriveren Türk süvarileri 10-12 süvari tüfeklerini omuzlarından indirmeden, kılıçlarına davranmadan dikilip durdular öyle bir dizi. Dere içindekiler ağır ağır süvarileri hiç görmemiş gibi çukuru genişlettiler. Cesetleri çekip yan yana çukurun içine koydular. Süvarilerden ikisi, biri sonra biri daha dizginler gerili eğerleri üstünde geriye kaykılarak indiler dik yardan aşağıya. Tüfeklerini kasa turalarını aldılar, arkadaşlarını gömmekte olanların tek sıra önlerine kattılar. Gerisin geri yardan yukarıya tırmandılar. O gün kıyıcı gururlu bir ordunun asıl gücünü, kuvve-i asliyesini kısa bir sürede yok ettiniz diyordu başkomutan paşa. Büyük Türk milleti geleceğine güven duymakta haklıdır. Bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan savaşları verileceğini bilerek ilerlemelerini, herkesin akıl gücü, yiğitliği, yurtseverliği ile yarışırcasına savaşmasını isterim. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri diyordu ordularına yayımladığı günlük emirde. Düşmanı kovuşturan taburlar yakılmış köylerden, dumanı tüten harman yerlerinden geçtiler o günden sonra. Yol kenarlarına bırakılmış hayvan leşleri, yanı başında dizi dizi insan cesetleri gördüler. Süvariler yükselip dağılan duman bulutları gördüler Uşak yolunda. Uşak yanıyordu. Bir başka tümen Eşme yolundaydı. O gece Eşme alevler içindeydi. Sabah, 1 Eylül sabahı, kuzeydeki Yunan tümenlerini kovuşturan süvariler Seyit Gazi'ye girdiler. Bir başka süvari kolu kuzeyde Çanakkale'nin Yenice kasabasındaydı. Akşam vakti düşmanın Kütahya'yı boşalttığı, çekilen birliklerin çarçabuk ölülerini gömdükleri, üstlerine ağaçtan bir haç koyup uzaklaştıkları haberleri alındı. Subayların, çavuşların, erlerin birçoğu kendilerini Küçük Asya serüvenine iten politikacıların, papazların, komutanların nerede olduklarını soruyorlardı öfkeyle. Gergin, acılı, isyankar idiler. Kiliselerde, alanlarda, toplantılarda söylenenlerin sonunda yıkımdan, yerli halkı yerinden, yurdundan, ana ata toprağından etmekten başka bir şeye yaramadığını görüyor, sorumluluğunu üstlenmek istemiyorlardı. Durup bakıyoruz bayırların, yamaçların arasında, uzakta, ta ufkun kıyısında duman bulutları var diyordu Asım defterine yazdıklarında. Yaklaştığımızda yanmakta olan köyleri, kasabaları daha yakından görüyoruz. Alaşehir, Eşme, Salihli, kasaba, daha ötelerde Manisa, hepsinin de yanmakta olduğu haberleri geliyor. Görülmesi, görülmesi denli, anlatılması zor, utanılacak görüntüler var yollarımızın üstünde. Kadınlara, genç kızlara, gül yüzlü çocuklara kıyı vermiş geçip gidenler. Dağlarda, kuytularda saklanmış olanlar yaklaştığımızı gördüklerinde köylerine iniyorlar. Evleri isli, dumanlı, kara kara. Bebelerini, minicik yavrularını erler taşıyor bunların. Terli, tozlu, kırış kırış giysilerinin üstünden göğüslerine bastırıp bir tür hasretlikle saçlarını, yanaklarını okşuyorlar bebeklerin. Acı büyük. Anasını, atasını, kardeşini yitirmiş olanların, saldırıya uğramış gencecik kadınların, kızların öfkesi büyük, önü alınamıyor. Taburların, bölüklerin yanından ayrılmıyor bunlar, her nerelerdeyse bulup yakasına yapışmak istiyorlar kaçanların. Bir başka gün Uşak batısında 300 subay, 10 bin er tutsak alındı. Tutsakların arasında General Trikupis ile arkadaşları da var, diyor defterine yazdıklarında Asım. Kuzeyde İnönü'de şiddetli çarpışmalar, henüz ele geçirilememiş olan düşman birliklerinin bir bölümü Kula yönünde çekiliyor. Akşam saatleri Kula kurtarıldı. Emet, Tavşanlı da kurtarıldı. Güney, Bayramiç, Selendi, Burhaniye. Kuzeydeki bu kasabalarında düşmandan geriye alındığı söyleniyor. Sındırgı uzak değil. Akıncı müfrezeleri Sındırgı'ya girmişler. Yerli Rumlar köylerini, kasabalarını bırakıp yollara dökülüyorlar. Aralarında yerini, yurdunu bırakmak istemeyenler var. Bunlar yardım için kaçanların gazabından, evlerini, tarlalarını kurtarabilmek için komşularına sığınıyorlar. Birliklerimizden yardım istiyorlar. Haberler Ankara'ya ulaşıyor demek. Ankara'da halkın meclis önünden ayrılmadığı, coşkulu gösterilerle, fener alaylarıyla zaferi kutlamakta olduğu anlatılıyor. Fevzi Paşa'nın rütbesi Maraşalli'ye yükseltildi. İsmet, Nurettin, Yakup Şevki, Fahrettin Paşalar tüm generalliğe, Asım, Emin, İzzettin, Ali Hikmet, Şükrü, Naili, Kemalettin, Sami, Kazım, Naci, Sabri, Osman, Nuri, Mürsel beyler albaylıktan tuğ generalliğe yükseltildiler. 4 Eylül, ordu İzmir'e yaklaşıyor. Tarihte ne varsa o biraz Akdeniz'dir diyor Cezmi ağabey. Bilemem, Batı cephesi komutanlığından gelen günlük emirde düşman yakıp yıkmadan İzmir'e ulaşmalıyız. Silahları, donanımları ile birlikte ele geçirilmelidir düşman. Limandaki gemilerine de el konulacaktır düşmanın deniliyor. Sıcak, çok sıcak. Gündüz saatlerinde boğulacak gibi oluyoruz. Postallarım eskidi. Ayağımda yama tutmuyor. Bir yenisini istedim Talip'ten. Kendi ayağındakini gösteriyor. Yok diyor. Süvarilerin mermilerinin kalmadığı bildirilmiş Fahrettin Paşa'ya. Kılıca kuvvet diye yazmış kağıdın altına paşa. Yazıyı geri göndermiş. Ateşe ateşle karşılık veren, teslim olmamakta direnen düşman birlikleri de var yöremizde. Henüz her şey bitmiş değil. Bunu anlatmak zor oluyor bizim Cezmi ağabeye. Günün her saatinde savaş alanının hemen her yerinde koca baytar uyumuyor, yanına seyisini bile almadan dağ bayır uzaklaşıp gidiyor kimseye bir şey demeden. 74. alaydan bir taburun Denizli'ye girdiğini öğrendik. Gece Nazilli'nin kurtarıldığı haberi geldi. Alaşehir'den gelen haberler korkunç. Kasabanın 10 ayrı yerden ateşe verildiği söyleniyor. Tren istasyonunda İzmir'e gitmek için vagonlara saldıran Rum ahali üst üste yol üstünde, Bakacık'ta direnmeye çalışan bir Yunan tümeni süvarilerimizin kasabaya girmesini geciktirmeye çalışırken şehrin ev ev dükkan dükkan soyulup ateşe verildiği, sokaklarda öldürülmüş yakılmış cesetlerden geçilemediği anlatılıyor. 5 Eylül, yanımızdan dolaşıp giden alay gücünde bir yürüyüş kolu var. Önümüz Salihli. Asker Salihli'ye giriyor. Askerin arasında ufak tefekleri, çelimsiz olanları da var. Boyunları, boğazları incecik bunların omuzları üstünde. Sırt çantalarının, omuzlarındaki silahların ağırlığında boyun damarları şişmiş, yüzleri terli, sıcak. Kimse önündekinden bir adım geride kalmak istemiyor. Koşar gibi soluk soluğa gidiyorlar sıraların arkasından. Müfrezelerin Bigadiç'e girdiklerini, kuzeyde Susurluk, Bilecik, Bozüyük, güneyde Demirci, Simav, Ödemiş, Kuyucak kasabalarının kurtarıldığını öğrendik. Ceketi kolunda biri geldi İzmir'den. Yakın arkadaşlarından biriymiş Cezmi binbaşının. Yunan sivil yönetimin şehri terk etmeye hazırlandığını söylüyor bu gelen. Arkadaşını karargah çadırına, Tali Bey'in yanına götürdü binbaşı. Bozgundan kaçan Yunan birliklerinin bir bölümü İzmir'e ulaşmış bile. At sırtında, katır sırtında, çoğu da yaya, kirden, yorgunluktan kararmış, başıboş döküntülermiş bunlar. Yine Cezmi ağabeyden, yenik düşmüş insanın aklından, yiğitliğinden, yetkinliğinden kuşku duyulur. Oysa doğru değildir bu. Doğru değildir çünkü. Yaşanılanın hepsi bunlar değildir. Başkaları vardır araya giren. Böyle diyor bizim Baytar ağabeyimiz. İstanbul'un Anadolu ile telgraf bağlantısı açıldı. Anama bir telgraf çekeyim, iyiyim, sağım, ellerinden öperim diyeyim dedim, olmadı. 22. Bölüm. Öyle uzun yaşamı bölüveren deliksiz derin uykuları yoktu Baytar Cezmi'nin. Yorgunluğun yüze çıktığı, el ayak kestiği kertede sırtını dayayacağı bir yer bulmuşsa yaslanır, uykunun ağırlığını koyardı göz kapaklarının üstüne. Uzak ya da yakın, seslerin getirdiği düşler, görüntüler, anılar olurdu o zaman göz kapaklarının örttüğü karanlığın içinde. Nablus, Şam, Halep. Yunanlıların şimdiki durumuna benziyordu o günlerde yaşanılanlar. Yenik olan ordu, ordu olamıyordu besbelli. Göz çukurları, kara avurtları çökük, sakalları uzamış olurdu yenik düşmüş savaşçıların. Kuşkulu, karışık, düzensiz, topçu, süvari, piyade iç içeydiler. Ölülerini, tutsaklarını arkalarında bırakır, ağır, daha ağır bir yürüyüşle uzaklaşır giderlerdi. Şimdi burada, akşam başka, sonra başka bir yerde. Tümenler, alaylar, ağırlıklar yer değiştiriyorlardı durmadan. Baytar binbaşı at üstünde, Akçaşar'dan, Akpirim'e, Akpirim'den Allıören'e, Dumlupınar'a, aşın, ekmeğin, cephanenin ateş hattına ulaştırılması çabasındaydı. Önü arkası kesilmemeli, ağzında lokması, silahında mermisi bulunmalıydı erlerin. Gerilerden getirenler, halktan satın alınanlar, kesimlik hayvanlar, Yunanlıların yakmaya vakit bulamadıkları erzak depolarından çıkarılanlar, sıkıntı yiyecekten, cephaneden çok çarıkta, postalda, at nalındaydı. Beklenmedik bir şey, 2. Ordu ikmal katarlarıyla 11 bin çift çarık, potin, yemeni taşıdı, yığdı altın taşa. Menzil noktalarına, birliklere, elden ele çarığı, postalı, yama tutmayanlara dağıtıldı ya, bunlar yetmedi. Pabucu yırtıkların gözü, tutsakların, düşman ölülerinin ayağındaydı. Kuşatmadan kurtulabilenler, can havliyle çıkış yolu aradıkları saatlerde gece yarısı çal ile Hamur Köyü arasında Çobanoğlu'nun kurduğu yaralı sargı yerindeydi binbaşı. Köşedeki portatif karyolaya ilişmiş, sırtını bir sandığa yaslamıştı. Fenerin ışığından uzakta yüzü belli belirsizdi. Tabip yüzbaşı ile yardımcısı akşam gelen yaralıların yaralarını sarmaktaydılar. Sıra bekleyen son dört yaralı ağır değildi. Çadırın önüne oturmuş geceyi giderek uzaklaşan top seslerini dinliyorlardı sessizce. ''Uyudun mu ağabey? Nasılsın? Sesin çıkmıyor.'' Sıradaki sonuncu yaralı bir atlı haberciydi. Atı vurulmuş, dizden aşağı sol bacağı eğer altında kalmıştı. Sıhhiye erinin kolunda tek ayağı üstünde zıplayarak çıktı çadırdan. Yaslandığı yerde dikleşti, aksak ağrılı yürüyüşüne bakıp çadırdan çıkmasını bekledi binbaşı yaralının. ''Şam'la Beyrut arasını bilir misin Fevzi?'' ''Hayır, görmedin, nereden bileceksin? Çok uzak değil. Eskişehir Afyon arası gibi, daha bile yakın. Tuhaf işte, Sabiha adında İstanbul'dan tanıdığım Arap, Çerkez, Maruni, kırması bir hanım vardı.